Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 7. bölüm. Eve, şarabını yudumlayıp havyarını çiğnemeye devam ederken durumun ne kadar gülünç olduğunu düşünmemeye çalıştı. Polis merkezinden birisi onun bu halini görse günlerce kimsenin dilinden kurtulamazdı. Rourke da aynı şeyleri yapmasına rağmen halinden gayet memnun görünüyordu. Takip etmek istediğin kullanıcı isimlerini gir. Dante NYC dedi. Dorian NYC. Fini NYC ile biten diğer kullanıcı adlarını da tarıyor ama. Evet, biz de farklı bir tarama başlatabiliriz. Herhalde milyonlarcası çıkar ama belki şansımız yaver gider. Peki ya hesap ismi? Belki de başka kullanıcı isimleriyle geziyor ve işi bittiğinde eskileri bırakıyor. Hadi kay bakalım. Eve'in sandalyesini birkaç santim sola iterek yanına oturdu. Bilgisayar, label, dem hesap adı altında bütün hareketleri içeren bir tarama başlat. Tarama başlıyor. Ama fiini güvenlik blokları, mahremiyet engelleri ve hesap protokolü gibi şeylerden... Rourke'un tek kaşını kaldırarak ona baktığını görünce lafını yarıda kesti. Neyse, boş ver. Bilgisayar, aynı hesapta bir hareket olursa ve olduğunda bilgi ver ve hareketin kaynağını belirle. İşlem devam ediyor. Bilgi verilecek. İşlem yapılıyor. Bu kadar basit olamaz. Genelde olmaz, evet. Rourke uzanarak onu öptü. Bana sahip olduğun için ne kadar şanslısın, değil mi? Cevap gerektiren bir soru değil, retorikti sevgilim, diyerek Eve'in ağzına bir havyar daha soktu. Ben şu müşteri listesini ekrana alayım. Ses komutuyla değil, klavyede birkaç tuşa basarak dosyayı açtı. Eve, ekranda akmaya başlayan verilere bakarken derin bir nefes verdi. Daha kötüsü de olabilirdi diye karar verdi. Ucuz bir şarap olabilirdi ve o zaman yüzlerce kat fazla isim olurdu elimizde. Sanırım daha da fazlası. Bunları bireysel alım ve restoran alımı olarak da bölebiliriz. Şimdi bakalım kabarneden neler bulabileceğiz. O da mı senin firman? Hayır, bir rakibimin ama halledebilirim. Birkaç dakika sürer. Bir NYPGT üyesinin oturup bir sivilin kanunları ciddi bir şekilde çiğnemesini izlemesi garip hissettiriciğinden ayağa kalkarak duvar ekranına yaklaştı. Bilgisayar, dördüncü ekranda erkek alıcıları göster. Bu durumun alıcı sayısını daha da azalttığını fark etti. Ama elbette kadın alıcıları, restoran alımlarını ve ortak hesaplar konusunu da ihmal edemezdi ve etmeyecekti. Ama ilk olarak 200 erkek alıcıdan başlayacaktı. Bilgisayar, beşinci ekrana çoklu alım yapan bekar erkekleri göster. 68 kişi daha azaldığında, daha iyi diye mırıldandı. Verileri almadın mı daha? Biraz sabır teğmen. Rourke başını ekrandan kaldırdı ve iyi ve hücrelerini kıpır kıpır edecek ve tüm kaslarını gevşetecek bir şekilde baktı. Ne? Orada durmuş öyle çalışırken sana bakmak harika. Tam bir polissin. Soğuk bakışlı ve ciddi. Öyle silahın filan koşumunda ağzım sulanıyor. Bir kahkaha atarak tekrar ekrana döndü. Bu durum beni çok şaşırtıyor. Tamam, bilgisayar, üçüncü ekranı aç. Beni heyecanlandırmak için mi böyle şeyler söylüyorsun? Hayır, ama o da güzel bir yan fayda. Heyecanlandığında da sana bakmak harika. Son iki ayda benim rakibe epey fark atmışız. Eve sert bir tavırla çok şaşırdım diyerek aynı işlemi uygulamak için duvardaki yeni listeye döndü. Bilgisayar, verilen zaman aralığında her iki markanın müşteri alımlarını karşılaştır ve eşleştir. 30'dan az. Eve dudaklarını gerdi. Ben daha fazla olur diyordum. Marka sadakati. Bunlarla başlayacağız. Standart tarama başlangıç olarak 50 yaşın üstündeki erkekleri ele. Bizim adamımız ya da adamlarımız daha genç ama tekrar bakmam gerekecektir. Şarabı alan baba, amca ya da abi filan olabilir. Volta atmaya başladı. Mira'nın profiline ihtiyacım var ama hiç sanmıyorum. Anne babasının ya da ikisinden birinin aldığı bir şarap romantik ya da cinsel değildir. Yoksa yine bir çocuk olursun. Gözlerini kapatıp bir kadın seçersin diye devam etti Eve. Kendi isteğine göre bir kadın, keyfi bir seçim. Kadınlar şiirdeki gibi merhametsizdir. Eğer onlara fırsatını verirsen seni topuklarının altında ezerler. O yüzden o fırsatı vermeyeceksin. Bu kez direksiyonda sen varsın. Eve bir süre isimlere baktı, sonra yine arkasını döndü ve volta atmaya devam etti. Kadınlar, sürtükler, fahişeler, tanrıçalar. Onları cinsel olarak arzuluyorsun ama dahası güç istiyorsun. Onların üzerinde mutlak bir güç. Planını yapıyorsun, seçiyorsun, ava başlıyorsun. Sen onu gördün ama o seni görmedi. Onu görmek zorundasın. Yeterince çekici mi yoksa tıpkı senin uydurdukların gibi o da bir fantezi mi uyduruyor? O gerçek olmalı. Değerli olmak zorunda. Vaktini hak ettiğinden az bir kişi ya da şeyle harcayamazsın. Rourke büyülenmiş gibi arkasına yaslanmış onu izliyordu. Ne yapar peki? Seçiyor, ayarlıyor, kelimeler ve görüntülerle baştan çıkarıyor. Sonra hazırlığa başlıyor, şarabı seçiyor. Kendi zevkine, ruh haline uygun olanı, başkasınınkine değil. Mumlar, duyularını memnun edecek kokulu mumlar. Uyuşturucular, kontrolü sağlaması için uyuşturucular. Reddedilmeyecek, daha çok arzu edilecek, delice arzu edilecek. Konu seks mi? İyi, gözleri isimlerde kafasını salladı. Arzu, bu farklı. Kendi seçtiği kişi tarafından arzulanmak. Kızın üstünde kontrol sağlaması kadar önemli arzu. Kız onu istemeli. Sadece kontrol ve güç elde etmek için olsa, arzu edilmek için bu kadar uğraşmazdı. Odak merkezi olmak zorunda. Ona ait bir an olmalı. Onun oyunu, onun zaferi. Onun keyfi, diye ekledi Rourke. Evet, onun keyfi. Ama kızın kendinin de keyif alacağını düşünmesini istiyor. Aynanın önünde durup kendini olmak istediği şeye, bir kadının arzuladığına inandığı şeye dönüştürüyor. Gösterişli, seksi, çok yakışıklı ama şık ve zarif. Şiirler okuyan ve güllerle kur yapan tarzda bir adam. Bir kadına kendini dünyadaki tek kadınmış gibi hissettiren tarzda bir erkek. Belki kendisi de buna inanıyor. En azından ilk cinayette. Belki bunun romantizm olduğu yansımasına kendi de kapıldı. Ama hepsinin altında yine de bir hesaplama var. Yırtıcı bir avcı. İnsan işte. Eve ona doğru baktı. Evet, insanlar ama seksüel açıdan erkekler daha ilkel. Onlara göre seks ihtiyaca yönelik bir fonksiyonken, kadınlar genel olarak beraberinde duygusal bir yoğunluk da istiyorlar. Bu kadınlar da öyleydi ve o bunun farkındaydı. Önce onları tanımaya zaman ayırdı, zaaflarını ve fantezilerini keşfetmeye çalıştı ki onlara göre davranabilsin. Sonra onları kumanda etmeye başladı, tıpkı birer droid gibi ama etten ve kemikten insanlardı. Kadınlar gerçekti. O yüzden coşku ve heyecan da gerçekti. Olay bittiğinde ise bozulmuşlardı. Onları yine birer sürtük haline getirdi ki değerli olmaları son bulsun. Şimdi bir tane daha bulması gerekecek. Adamın zihnine giremediğini söylerken yanılıyormuşsun. Olaylara deli ve şeytani bir adamın gözünden bakabilirken, hala olduğun gibi kalıp olayları bu kadar net ve dışarıdan görmen inanılmaz. Öyle olmak zorunda. Çünkü kaybedemem, kaybedersem onlar kazanır. Babam dahil hepsi. Biliyorum. Rourke yerinden kalkarak Eve doğru gitti. Kollarını sıkıca ona sardı. Sadece senin bilip bilmediğinden emin olamıyordum bazen. Hareket bildirisi. Label dam hesabı. Eve hızla Rourke'un kucağından çıkarak bilgisayara döndü. Kullanıcının ekran adı ve hareket konumu. Kullanıcı adı Oberon NYC. Konum Siber Keyif, 5. cadde, numara 58. Eve kapıya doğru koştururken Rourke arkasından yetişti. Ben kullanırım. Tartışarak enerji harcamak istemedi. Rourke'un herhangi bir aracıyla zaman kazanacaklardı. Merdivenlerden aşağı inerken iletişim cihazını çıkardı. Merkez, Teğmen Eve Dallas. Ayrıntıları cihaza okurken ceketini geçirerek ön kapıya doğru koşturdu. Bildirimden sonra Rourke'un Siber Keyif adlı siber kafenin önündeki kaldırıma yanaşması 6 dakika 28 saniye sürdü. Eve zaman tutmuştu. Frenlerin gıcırdaması bitmeden Eve arabadan atladı. Koşarken siyah beyaz polis arabaları ve polis memurlarını gördü. Rozetini kaldırarak, "Kimse çıkmıyor," diye seslendikten sonra rozeti gözükecek şekilde pantolonunun beline astı. Kapılardan içeri girdiği anda ortamdaki ses ve uğultuyla afalladı Eve. İçerideki müşterilerin sesleri insanın kulaklarına şiddetle çarpıyordu. Burası Eve'in bilmediği bir dünyaydı. Tezgahlardaki, masalardaki, küçük bölmelerdeki ya da bölmeler arasındaki park etmiş hava kaykaylarındaki rengarenk insan güruhuna baktı. Ama bu afallatıcı karmaşa içinde bile bir düzen vardı. Boyalı saçları ve piercingli dilleri içindeki ayrıksı tipler, renklere göre ayrılmış masaların olduğu bir bölümdeydi. Saf suratlı, buruşuk gömlekli, asosyal dahi tipler iç kısımlara doluşmuştu. Kıkırdayıp duran genç kızlar gruplar halinde geziniyor ve ilgisini çekmeye çalıştıkları erkek gruplarına dikkat etmiyormuş gibi görünmeye çalışıyorlardı. Çoğu kafe bölümüne toplanmış, sofistike ve dünyadan bezmiş bir tavır sergilemeye çalışan öğrenci grupları vardı. Aralarında tek tük, tamamen siyah kıyafetler içinde ve öğrencilerin tapar gibi baktığı şehir savaşları döneminden kalma devrimci tipler de vardı. Ayrıca tüm mekana dağılmış turistler, gezginler, atmosferi bir yoklamaya gelen müdavimler ya da mekanı takılacak muhtemel bir yenilik olarak görüp etrafı ölçüp biçen müşteriler de mevcuttu. Aradığı adam hangi gruba girerdi? Eve odayı gözleriyle iyice taradıktan sonra veri merkezi yazan camlı bölmeye doğru ilerledi. Kırmızı üniformalar içinde üç genç adam döner sandalyelerde oturmuş ve önlerindeki bilgisayar konsollarında çalışıyorlardı. Bir taraftan da kafalarındaki kulaklıklarla sürdüğü belli olan görüşmeler yapıyorlardı. Eve alanlardan birinin önünde durarak cama vurdu. Çenesinde yeni yeni sivilceler belirmeye başlamış olan çocuk başını kaldırarak ona baktı. Başını salladı, ciddi ve otoriter görünmeye çalışarak Eve'in tarafında kalan kulaklıkları işaret etti. Eve kulaklıkları taktı. Çocuğun cama dokunma talimatı kulaklarında yankılandı. Yeşil çizgiyi geçme. Kafede şu anda uygun bilgisayar ünitelerimiz var. Eğer tercih ederseniz bir tane boş bölmemiz var. Eğer rezervasyon yaptırmak müziği kapat. Ne? Çocuğun gözleri gergin kuşlar gibi kıpırdanmaya başladı. Yeşil çizginin arkasında kal, yoksa güvenliği çağıracağım. Eve, müziği kapat diye tekrar ederek rozetini cama yapıştırdı. Hemen. Ama yapamam, öyle bir yetkim yok. ''Sorun ne? Charlie?'' Sandalyesinde arkasını döndü ve birden kıyamet koptu. İçerideki kalabalıktan yükselen ses, bilgisayardan yükselen müzik sesini bile bastırdı. İnsanlar taburelerinden, bölmelerinden bağırıp çığlık atarak, küfürler savurarak fırladı. İçlerinden öfkeli bir insan dalgası kralın sarayını basmaya gelen köylüler gibi veri merkezine doğru ilerliyordu. Gözlerini kan ve nefret bürümüştü. Eve silahına uzanırken çenesine çarpan bir dirsekle başını veri merkezinin camına çarptı. Gözlerinin önünde yanıp sönen beyaz yıldızlar belirmişti. Elbette bu durum onu ciddi bir biçimde öfkelendirdi. Yeşil saçlı bir çocuğu kasıklarından tekmeledi. Çığlık çığlığa bağıran çocuğu kenara iteleyerek tavana doğru üç atış yaptı. Silah sesi hareketin çoğunu kesti ve bir sürü kişinin aniden durmasıyla veri merkezinin camına doğru sendeleyip yığılmalar oldu. ''NYPGT!'' diye bağırdı Eve, rozetini ve silahını yukarıda tutarak. ''Şu lanet müziği kapat, hemen! Herkes derhal sandalyesine ya da bölmesine dönsün, yoksa isyan, saldırı ve toplu kaos yaratıp kamu malına zarar vermekle suçlanacaksınız.'' Bağırması çok etkili olmadı ve kelimelerin bazıları sesler ve tehditler arasında kayboldu. Ama daha sivil zihniyetliler ya da korkak olanlar sindi. Eve'in ayaklarının dibine havalı patenleri birbirine dolaşan bir kız düştü. Burnu kanayan kız sarsıla sarsıla hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Tamam, yok bir şey.'' Eve mümkün olduğunca nazik bir şekilde onu ayağa kaldırdı. ''Hadi artık yerine geç.'' Farklı bölmelerden sesler yükselmeye başlamıştı yine. ''Düzen sağlanana, sessizlik olana kadar hiçbir şey çözülmeyecek.'' ''Virüssüzlük garantili bir mekandı burası.'' diye bağırdı birisi. ''Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yetkili kim bilmek istiyorum.'' Görünüşe göre aynı şeyi bilmek isteyen birçok insan daha vardı. Rohr, kalabalığın arasından kendine bir yol açarak ona doğru ilerledi. Eve onu izlerken zarif bir bıçak gibi diye düşündü. Sisteme bir virüs sızdı, dedi Rourke yavaşça. Bütün bilgisayarlar kilitlendi. Hepsi ve görünüşe göre aynı anda. Elinde birkaç yüz tane çok kızgın insan var. Evet, o kadarını anladım. Şimdi buradan çık, destek çağır. Seni burada bırakmıyorum ve hayır, boşuna nefesini tüketme. Sen birlikleri çağırırken onlarla konuşmama izin ver. Eve karşı çıkma fırsatı bulamadan Rourke dönerek konuşmaya başladı. Sesini yükseltmiyordu. Eve iletişim cihazını çıkartırken iyi bir teknik diye düşündü. Birçok insan onun ne dediğini duyabilmek için bağırmayı kesmişti. Eve onu gayet iyi duyabiliyordu ama bahsettiği sanal ıvır zıvırdan bir şey anlamıyordu. Ben Teğmen Dallas. 5. Cadde Siber Keyif'te bir durum var ve acil destek istiyorum. Durumun ayrıntılarını verirken kalabalığın bir bölümü daha sessizleşerek masalarına döndü. Eve'in sayımına göre komplolar, sanal savaşlar ve iletişim teröristleri hakkında atıp tutan devrimcilerin önderlik ettiği 50 kadar zor vaka kalmıştı. Yine taktik değiştirme vakti diye düşündü. Tek bir adamı hedef aldı. Siyah gömlekli, siyah kotlu, siyah botlu, bilerek dağıtılmış siyah saçlı bir adamdı. Eve adamın tam karşısına geçti. Galiba herkesin masasına ya da bölmesine geçmesini söylediğimi duymadın. Burası halka açık bir yer. Burada durup konuşmak benim yurttaşlık hakkım. Ve o hakkı isyan başlatmak için kullandığında kendisini iptal etmekte benim otoritemde. Sen veya başkası bu hakkı iddia ettiğinde can ve mal zararından sorumlu olacak. Bir arkadaşı yüzündeki kanları temizlemeye çalışırken sessizce ağlayan kızı işaret etti. Şu ikisi sana terörist gibi mi gözüküyor ya da şu oğlan? Yüzünü veri merkezinin camına dayamış, dehşet içinde etrafa bakan oğlanı işaret etti. Piyonlar kullanılır ve hep devre dışı bırakılır. Evet ve senin gibi adamlar toplum içinde ego mastürbasyonu yapmak istediği için çocukların canı yanar. NYPGT halkın özgürlüğünü ve iradesini ezmek isteyen yarı tanrılar ve sağ kanattan bürokratların ellerindeki pis bir kukladan başka bir şey değil. Hadi ama, daha net bir hedef göster. İletişim komünistleri ve sanal savaş mı yoksa bürokratik yarı tanrılar mı? Aynı anda bütün hepsi olamaz. Bak sana ne diyeceğim, sen git şu tarafa otur. Ben de büyüleyici teorilerini dinlemesi için birini göndereyim. Ama şu anda tıbbi yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Sen buna ve bu gece burada olanlarla ilgili bir soruşturmaya engel oluyorsun. Adamın yüzüne pis bir sırıtma yayıldı. En büyük hata. Neden sen vatandaşlık haklarımı ihlal etmeye devam edip bir de tutuklamıyorsun beni? Pekala. Eve zaten hareketini planlamıştı ve adam itiraz edecek fırsat bulamadan kelepçeyi ellerine taktı. Destek ekipleri kapıdan girmeye başlarken, başka diye sordu tatlı bir sesle. Eve onu polis memurlarından birine doğru iteklerken adam haykırışlarına devam ediyordu. Fena değil dedi Rourke. Yani sağ kanattan yarı tanrıların pis kuklalarından biri için. Teşekkürler. Düzeni sağlamak biraz daha vaktimi alacak. Eve mekandaki yüzleri taramaya başladı. Burada değil artık. Hayır dedi Rourke. Değil. Destek ekipleri gelmeden önce çıkmıştı eminim. Ben bilgi işlemcilerle konuşayım mı? Bakalım bir şeyler öğrenebilir miyim senin için? Tamam, sağ ol. İlk önce yaralıları sorgulayıp gitmelerine izin verdi, sonra 20 yaşının altında ve 50 yaşın üstündekilere geçti. Daha sonra şehir dışından gelen turistler ve kadınlara geçti. Bilgileri alıp, fikirleri not edip, isimleri yazarken bile kuşun çoktan kaçtığını biliyordu. En son mekan çalışanlarını kafeye toplayarak özel kabinlerden birindeki Rourke'un yanına geçti. Rourke'un uğraştığı bilgisayar ünitesi de diğer gördüğü hepsi gibi karmaşık renkler ve tuhaf semboller içindeydi. Bilgisayarın yanında şık bir kahve fincanı içinde bir kahve karışımı vardı. "Kaynak bu mu?" diye sordu Eve. "Evet ama bir hiçbir şeye dokunma." Eve Rourke'u bileğinden yakaladı. "Hiçbir şeye dokunma," diye bastırarak tekrar ettikten sonra memurlardan birine işaret etti. "Bilgisayar sistem kiti lazım. Devriye araçlarında mini kitler var sadece. O da olur." Sonra da memur Rinsky diye eklediği yaka kartını okuyarak içerideki yetkiliye bu mekanın bir sonraki emre kadar NYPGT tarafından kapatıldığını bildir. Pek sevinmeyecek. Rinsky tuhaf bir neşe ile bilgisayar kitini almak için çıktı. Eve tekrar ona döndüğünde Rourke, ''Ben hiçbir şeye dokunmayacaktım.'' dedi. ''Bu işte ilk günüm değil Teğmen. Huysuzlanma hemen. Ayrıca benim işim bu, senin değil. Kaynağın bu olduğunu nereden biliyorsun?'' Rourke elini kaldırarak manikürlerini incelemeye başladı. ''Özür dilerim.'' Dalgın bir ifadeyle gülümsedi. ''Bir şey mi söyledin?'' ''Ben sadece vaktimi geçiriyordum burada. Tatlı karım işini bitirdiğinde onu eve götürmek için bekliyordum da.'' ''Tanrım, tamam sana parladığım için özür dilerim. Biraz gerginim de. Bu kadar cesur, güçlü ve zeki bir insan olarak acaba kaynağın bu olduğunu nereden biliyorsun, bana da söyler misin?'' ''Eğer dudaklarına o kadar germeseydin kulağa daha hoş gelirdi ama yine de idare eder.'' Kaynağın bu olduğunu biliyorum çünkü merkez sistemden başlangıç noktasına doğru virüsü takip ettim. İlk önce bu bilgisayar ünitesine yerleştirilmiş ve virüs kendini klonlamaya programlı. Yanlış düşünmüyorsam bağlantı bütün ünitelere kendiliğinden sızıyor zaten ve neredeyse eş zamanlı bir şekilde bütün üniteler dağılıyor. Çok zekice. Harika. Rinsky tekrar Eve'in yanına geldi. ''Bilgisayar sistem kitini Steyman.'' ''Sağ ol.'' Eve kiti alarak açtı. Ellerini mühürledikten sonra mühür kabını Rourke'a uzattı. ''Yine de hiçbir şeye dokunma.'' Eve bir çubuk çıkardı, ucundaki ışığı açtı ve ince buz mavisi ışığı kahve fincanına tuttu. ''Güzel bir baş parmak ve evet yarım işaret parmağı. Cep bilgisayarın yanında mı? Daima.'' ''Dava dosyasına girebilir misin? Bunları karşılaştırmam gerek.'' Rourke kendinden isteneni yaparken Eve ışığı masanın üzerine tuttu. ''Çok fazla iz.'' diye düşündü. Çoğu da lekeli ve karışmış. ''Teğmen?'' Rourke davadaki izlerin çıktısını uzattı. Eve homurdanarak kopyayı fincandaki izlerle karşılaştırdı. ''Bu bizim adam.'' ''Bekle.'' Elindeki çubuğu kullanarak fincanı kaldırdı. Mühürlü parmağını kullanarak altından dengeledi ve kahve karışımını delil torbasına döktü. İnsanlar neden zaten mükemmel olan kahveyi tüm o koku ve aromalarla mahveder ki? Delil torbasını mühürledi ve fincanı da başka bir torbaya koydu. Onu da mühürledi. Bir soru. Sor bakalım. Geldiğimizi nereden bildi? Biliyor olması gerek. Virüsü o yüzden yerleştirdi. Biz bildirim geldikten birkaç dakika sonra buradaydık ama o bizi fark etti, virüsü bıraktı ve kaçtı. Nasıl? Bir teorim var ama önce biraz incelemeyi tercih ederim. Eve ağırlığını diğer ayağına verdi. Neyi inceleyeceksin? Bu üniteyi açmam gerek. Eve tereddüt etti. Prosedür kesinlikle Fini ya da McNab'i çağırması ve bilgisayar ünitesini olay yerinde incelemelerini gerektiriyordu ya da başka bir EDB teknisyenini çağırabilirdi. Ama Rourke buradaydı ve eğer bir polis olsaydı muhtemelen şu anda EDB'nin başında olurdu. Bir sivil uzman danışman kadar yetkin var, unutma. Bu unvanın tınısı hep hoşuma gitmiştir. Cebinden ufak bir kutu çıkararak parmaklarını oynattı. Şimdi bir şeylere dokunuyorum. Mikro delgiyi kullanarak bilgisayar ünitesini birkaç saniye içinde açtı. Sonra hafif bir hım sesi çıkararak incelemeye devam etti. ''Bu mekanda 3 sistem seviyesi var.'' dedi sohbet tonunda. ''Bu ünite en üst seviyede ve aktive edilen fonksiyonlarına göre dakikası 1 ila 10 dolar arasında değişiyor.'' Eve'in midesi kasıldı. ''Burası senin mi?'' ''Evet öyle.'' Rourke kendi cep bilgisayarını saç teli kadar ince bir kabloyla bilgisayar ünitesine bağlayarak çalışmaya devam etti. Ama bunun bir önemi yok. Ayrıca mekan sahibinden bu geceki küçük macera ile ilgili mızmızlanma ve şikayet almayacaksın ya da bu bilgisayar ünitesine delil olarak el koymayla ilgili. Rourke başını bir an kaldırarak muzip parıltılı mavi gözleriyle ona baktı. Daha az evrak işi diye düşün. Sağ kanattan bürokratik yarı tanrıları bilirsin. Evrak işinden beslenirler. Çenen morarmaya başladı. Evet, baş parmağını ağrıyan yerin üzerine dokundurdu. Lanet olsun. Acıyor mu? Dilimi ısırdım. O daha çok acıyor. Sen ne alemdesin? Önemli bir şey yok. Bu sistem halledilmiş hem de tamamen. Zeki çocuk dedi Rourke. Görünüşe göre karşınızda üst sınıf bir bilgisayar uzmanı var ve hazırlıklı olmaya inanıyor. Bir kullanıcının sıradan bir bilgisayarı hesaplarının incelenmesine duyarlı hale getirmesi kolay bir şey değil. Bilgisayara bağlı çok hassas, portatif bir tarayıcısı olmalı. Çok dikkatli ve zeki. Halledebilir misin peki? Önünde sonunda evet. Buradaki bilgisayar birimleri bir virüs teşebbüsüne karşı kilitlenip kapanmaya yönelik son derece güvenilir bir donanıma sahip. İç dedektör ve destek olarak da bir filtre sistemi var. Buna rağmen bizimki bu birimi ve buradaki diğer her birimi etkilemeyi başarmış ve bildirimi aldıktan sonra birkaç dakika içinde yapabilmiş bunu. Eve sandalyesinde arkasına yaslandı. Etkilenmiş gibisin. Ah, evet gerçekten etkilendim. Adamın müthiş bir yeteneği var. Rezil ve değersiz olması gerçekten yazık. Evet, benim de kalbimi kırıyor. Ayağa kalktı. Personelle konuşup bu bilgisayara el koyacağım ve EDB'ye göndereceğim. Sonra güvenlik disklerine bir bakmak istiyorum. Bakalım adamımız bu gece nasıl görünüyormuş. Kibirli görünüyor diye düşündü Eve. Gözlerinin kalabalığı süzmesinde, yüzüne hoş, mesafeli bir gülümseme yapıştırmışken bile diğer herkesi hiçe sayan ifadesi sırıtışta görebiliyordu bunu. Kalabalığın arasından geçip kendini onlardan ayırdı. Temas yok, refleks, selamlaşmalar yok. Doğruca sırtını duvara vermesini sağlayan bilgisayar bölmesine geçti ve lüzumsuz şeylerle dolu mekanla bağlantısını kesti. "Buraya ilk gelişi değil," dedi Eve. Personelden kimse bunu onaylayamıyordu. Ama zaten müdür o kadar şaşkındı ki, polis müdahalesi ya da isyan tehlikesinden değil, Rourke'un mekana gelmesinden ötürü ismini bile zor söylemişti. Bilgisayar ve bölme R.W. Emerson adıyla kiralanmıştı. Eve'in bunun takma bir isim olduğundan şüphesi yoktu ve kısa bir araştırmadan sonra uzun süre önce ölmüş bir şairin ismi olduğunu öğrenmişti. Bu akşam enselerine dökülen açık kahve düz saçları vardı. Kehribar renkli kare çerçeveli gözlük takıyordu. Eve göre üzerindeki koyu pantolon, bileğe kadar uzanan botları gözleriyle aynı amber tonunda uzun tişörtüyle spor ve şıktı. Sağ bileğinde altın bir bileklik, kulağının üst tarafında birkaç tane ışıl ışıl minik tek taş küpe vardı. Önce kahve siparişi verdi ve Ceplink'inden bir görüşme yaptı. Sonra odayı izlemeye devam ederken biraz kahve içti. "Ortamın istikrarlı olduğundan emin olmaya çalışıyor," dedi Eve ve avlanıyor. "Kadınları izliyor, düşünüyor, mekandaki diğer ünitelerle mesajlaşabiliyor, değil mi? İnsanların evde kalıp sakin sakin internette gezinmek yerine buralara gelmesinin nedeni bu, değil mi?" "Evet, bir sosyalleşme çeşidi," diye onayladı Rourke. Heyecan verici bir şekilde belirsiz, hatta işin içinde biraz röntgencilik güdüsü bile var. Odanın diğer tarafındaki bilgisayara mesaj çekip tepkisini gözlersin ve sonraki adıma geçip kişisel temas kurup kurmayacağına karar verirsin. Rahatsız edilmek istemeyenler için bilgisayarda standart bir güvenlik kalkanı var ya da kimse asılmasın diye. Eve, şüphelinin sisteme bağlanışını ve ses değil, manuel kontrolü seçmesini izledi. İşte, Rourke, Eve'in koluna dokundu, sonra büyütmesi için ekrana yakınlaştır talimat verdi. Tarayıcı. Eve, küçük, ince, gümüş bir kart kutusunu andıran bir şey gördü. Adam köşeden ince, uzatılabilir bir kablo çıkararak bilgisayarın yan tarafına soktu. "Ah, çok iyi, çok çok iyi. Bu kadar küçüğünü hiç görmemiştim," dedi Rourke. "Büyük ihtimalle kendisi yapmış. Acaba araştırma ve geliştirme potansiyellerini sonra düşün," dedi Eve. "İşte, bizi fark etti." Adamın vücudu kasıldı, yüzü soldu. Artık hiç de kibirli ve üstün görünmüyordu. Afallamış ve korkmuş görünüyordu. Şık gözlüklerin ardındaki gözler odayı korkuyla tararken kıpır kıpırdı. Tarayıcıyı çıkardı. Sonra klavyenin üzerine klasik bir bilgisayar kurdu dalgınlığı ve adanmışlığıyla eğildi. "Virüsü yolluyor," dedi Rourke sessizce. "Terliyor ama ne yaptığını biliyor, yüklüyor." Titriyordu. Tekrar tekrar elinin tersini dudaklarına götürüyordu. Ama bakışları ekrana yapışmış halde yerinden kıpırdamıyordu. Sonra az içilmiş kahvesini bırakarak ayağa kalktı ve masalara, insanlara çarpacak kadar telaşlı bir halde kapıya doğru ilerledi. Kapıya ulaştığında neredeyse koşmaya başlamıştı. Eve, adam kapıdan çıkıp gözden kaybolmadan önce sağa doğru döndüğünü gördü. Çıktı. 2 dakikadan az bir süre içinde işini bitirip çıktı. Polis haber alıp olay yerine gelmeden 1 dakika önce gitmişti. 98 saniye diye hesapladı Rourke. Hızlı, çok hızlı. Evet hızlı ama çok sarsıldı. Şehir merkezinin ters istikametine koşuyordu. Korku içinde evine kaçıyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 127. Devamı 13. ayrımda.